Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 6. serimizin 7. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur. Dil bahşişi hakkında İncil ne öğretiyor?
Çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, çünkü Tanrı dünyayı öyle sevdi ki, biricik Mesih verdi, biricik Mesih verdi, biricik oğlunu verdi. Biricik Mesih verdi, biricik Mesih verdi, biricik oğlunu verdi. Ona inanır, sonsuz derece yok olmasın, sonsuz derece yok olmasın, ancak sonsuz yaşamın olsun. Sonsuz derece yok olmasın, sonsuz derece yok olmasın, ancak sonsuz yaşamın
sevgili kardeşlerimiz. Biliyoruz ki Allah bize bilgisizlik, cahillikte bırakmak istemediği için bugün yeniden Rabbin sözüne bakıyoruz. Ve Rabbin sözüne bakarak, bağlı kalarak işler ve anlayışlara varmak istiyoruz. Ya kardeşler, bugünkü tema duydunuz ne olacağını, yani dil bahşişi hakkında İncil ne öğretiyor? Ve korkuyorum ki çok yerlerde yanlış anlaşılıyor, neden İncil'e bakılmıyor. Sadece bir duygu için bir şey aranıyor ama Rabbin sözüne dayanarak işler yapılmıyor. Rab hem bizi hem sizi de korusun. Rabbin sözünün dışına çıkmayalım. Bu sebeple bugün bu tema hakkında bir anlayışa varmak istiyoruz. Dil hakkında, yani dil bahşişi derken bazılar diyorlar ruhlanmak eşit oluyor başka bir dil, öğrenmemiş bir dilde konuşmak. Ama umarım şimdiye kadar bir anlayışa vardınız. Ruhlanmak demek ruh ile vaftiz olmak ve bu iş oluyor yeni doğuşta. Ve bu iş bağlanmıyor dile. Dil oluyor bir bağışış. Yani bugünkü temada belli ettiğimiz gibi. Ruhun vermiş olduğu bir bağışış. Ve belirli bir iş bitirmek için ve belirli bir sıraya da korumak üzere İncil bize öğretiyor. Dil hediyesinin yeri var. Ama lazım anlayalım şimdi. Onun sırası nedir ve onun vermiş olduğu sebebi de nedir? Bunu istiyorum beraberce anlayalım. Bu sebep için bütün bu dil bahşiş hakkında söz eden ayetler çıkardık. Ve onlara tek tek bugün bakacağız ve onlara inceleyeceğiz. İlk önce bildiriyorum hangi yerlere bakacağız. Ondan sonra bütün o yerlere tek tek bakacağız ve onun üzerine paylaşacağız. Yani İncil'de bulabiliriz 5 yer sadece bu tema ele alıyor. Bunun dışında başka ayetler bulunmuyor Rabbin sözünde. Ve bunlar oluyor İsa Mesih'in bahsettiği biricik yer. Bu bulunuyor Markos 16. bölüm ayetler 15'ten 18'e kadar. O ayetlerde bulunuyor, söz ediliyor diller konuşmak hakkında. Ayrıca Luka'nın bahsettiği 3 yer. Neden Luka yazmış? Bu elçilerin işleri yani Diyanet'in apostolleri Luka Rab kullandı kutsal ruh dolu olarak ve onun esinlemesiyle bize yazdı. Orada 3 yer bulunuyor. Resullerin yani elçilerin işlerinde 2. bölüm ayetler 4'ten 11'e kadar. Ondan sonra elçilerin işlerinde 10. bab ayetler 44 48'e kadar ve yine elçilerin işlerinde bab 19 ayetler 1'den 7'ye kadar. Bu oluyor elçilerin işlerinde 3 yer. Bunun dışında öğretiş mektuplarında tek bu tema üzerine sözler bulabiliriz. Apostol Paulus'un Korint topluluğuna yazmış olduğu 1. mektubunda. Orada söz ediliyor ve bu bir yer olarak görünmeli. Çünkü birbirine bağlı olan ayetler, birbirine bağlı olan bablar. Yani 12'den 14. baba kadar söz ediliyor orada birkaç yerlerde bu tema hakkında. Bu yerler dışında başka ayetler yok. Ve şimdi tek tek bakalım onlara. Birinci olarak bakacağız İsa Mesih'in bahsettiği biricik yere. Bu bulunuyor dedik Markos 16. bölüm ayetler 15'ten 18'e kadar. Ve şöyle okuyoruz. İsa onlara şöyle buyurdu. Bütün dünyaya gidin, müjde bütün yaratılışına duyurun. İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinler kovacaklar, yeni dillerle konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar, öldürücü bir sihir içsele bile bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastalarına üzerine koyacaklar, hastalar da iyileşecek. O ayetler içinde denildiği İman edenlerle birlikte ne belirtiler görünecek? İşte biri oluyor yeni dillerle konuşacaklar. Şimdi bu ayet bağlanırsa önceki ayeti görüyoruz. Burada Rab İsa demedi ki her imanlı mutlaka burada bildirilen şeyleri yapacaktır. Daha ziyade bütün inanç toplulukları ta o zamandan beri bu yana kadar görüyor bir bütün olarak ve görünüyor bu belirtiler bulunuyor başlangıçta bulundu ara sırada bulunuyor ama değil sadece diyebiliriz şart olarak yani mecbur herkeste bulunsun bu belirtiler bir çeşitli belirtiler var değil mi değil sadece bir de diyebiliriz İsa'nın şu sözleri daha çok müjde bildirmek ile ilgilidir. Değil, inanç topluluklarının bir araya geldikleri zaman ne olacak? Neden bağlanıyor bu söz 16. ayeti? Orada deniliyor. Bütün dünya gidin müjde yayın. Yani İncil bildirmekle, yani diyebiliriz garnitura olarak bunlar da görünecektir. Ama esası oluyor İncil bildirmek, Rab'i tanıtmak, insanlar Rab'e bağlatmak değil bu biletleri yapmak. Ve bazı yerlerde bana öyle geliyor sanki artık aranıyor fazla garnitura ve değil esas yentisi. Ve bu sebeple ağırlık vermeyeceğiz, bu olursa olacak ama değil bunları arayalım, sanki en önemlisi budur. Yani bu belirtiler görünüyor ne zaman İncil vaaz ediliyor ve görüldü ve görülüyor. Ve burada diller gelince, yani dillerle konuşacaklar sözüne gelince, orada bize bir açıklık verilmiyor tam bu diller konuşmak ne demek olduğunu. Sadece bildiriliyor yeni dillerle. Yani bu oluyor değil anlaşılmayan herhangi bir dil, yeni dillerle konuşacaklar. Ve bunun üzerine bunu da unutmayalım. Bütün dünyadaki inanç toplulukların sorumluluğu olmalı ki İncil her yere vaaz etsin, her dili çevirsin Rabbin sözleri ve her dilde anlatılsın Allah'ın sözleri. Yani bu da bir belli bir şey. Bütün dünyaya gidin denildi. Demek ki çok dille lazım konuşulsun ki bu İncil'i vaaz edilme. Ve örnek vermek istiyoruz. Bir Allah adamı vardı. Allah onu çok kullandı. O 1761 yılında doğdu ve onun adı William Carey. O Allah'ın kullandığı bir işçisiydi. Hindistan'a gidip orada İncil'i vaaz etti. Ve o 73 yaşındayken bütün Biblia ya tamamen ya parça parça olarak 44 ayrı dilde çevrilmiş bulunuyordu. Onun bir yapmış, uğraşmış bir işte. Yani Allah ona gerçekten bir dil hediyesi verdi ki diyebiliriz. Eğer bu bir dil hediyesi, yani bahşişi değilse, bu neymiştir? O adam o kadar çok diller öğrensin ve Rabbin sözü çevirsin. Yani biz düşünmeliyiz bu diller konuşma ne anlam taşıdığını. Yani bu ayete bakarak sadece bir anlam çıkaramıyoruz. Bu sebeple şimdi bakıyoruz başka ayetlere ve ikinci yere geçiyoruz. Elçilerin işlerinde. Orada bakıyoruz ikinci bölümden ayetler 4'ten 11'e kadar. İmamların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onlara konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar. O sırada Kudüs'te, yani Yeruşalim'de, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Bunlar sesi işittikleri zaman bütün bir kalabalık halinde toplandılar. Her biri kendi dilinde konuşulduğunu duyunca şaşakaldılar. Hayret ve şaşkınlık içinde, bakın bu konuşanların hepsi Çelileli değil mi? Diye sordular. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilimizi işitiyoruz? Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya'da, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kireneye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem öz Yahudi hem de Yahudiliğe dönme Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Burada bize bir açıklık veriliyor. Buradaki ayetlerde bu dil temasını en iyi açıklık getiriyor. Çünkü bize ayrıntılı bilgi veriliyor. bütün diğer ayetlere onun ışığında bakılmalı. Yani var öbür ayetlere de bakacağız ama orada bir açıklık bulamayacağız bu dil hediyesi, bahşişi ne olduğunu. Bu sebeple bu ayetlere dayanarak başka ayetlere de bakalım. Yani Rabbin sözü, Rabbin sözüyle açıklık verelim. Talebeler, yani Rab İsa Mesih'in talebeleri o zamanki insanlardan konuşulan ve anlaşılan dillerde konuştular. Yani burada ayrıca bir açıklık veriliyor. Kaç çeşit milletten, halklardan oluştular bu sözleyenler. Ve burada en azında 15 ayrı dil ve diyaleklerden söz ediliyor. Yüksek sesle konuştular ve sokaklardaki insanlar onları iyi anlayabildiler. Yani herkes kendi dilince anladı Allah'ın büyük işler. Yani bu dil bahşişi yüksek mektebe gitmemiş insanın talebelerine iyi anlaşılan bir sebep ile verildi. Yeruşalim'deki bulunan Yahudileri İsa Mesih'e ikna etmektir. Sebep bu idi. Anlasınlar, görsünler bu Yeruşalim'de Allah artık bir yeni bir durum başlıyor. 3000 insan o günde kurtuluş buldular. Çünkü paylaşılan sözler kendi dillerinde anladılar. Allah'ın büyük işleri, kurtuluş işleri anladılar. O zaman yaşasaydık yeterli şahitler bulurduk ki bizi bu gerçek Allah'tan bir bahşiş olduğunu söylediler. Eğer o zaman yaşasaydık. Ve bütün bu durum sadece Yahudiler bulunduğu bir yerdeydi. Yani başkaları görmüyoruz. Yahudiliğe dönmüş olanlar vardı. Yani bunu unutmayalım. Burada açık anlaşılan dillerden söz ediliyor. Herkes kendi dilinde anladı Allah'ın işlerinde ve müjde yaymak üzere, bildirmek üzere bu iş oldu. Ve şimdi açalım öbür yer, üçüncü yere geçelim. Elçilerin işlerinde bölüm 10 ayetler 43'ten 48'e kadar. Biraz bağlantılı olsun. Yani kısaca bunu anlatmak zorundayız. Petrus, Apostol Petrus yollanıyor bir Yahudi olmayanın evine. Cornelius adında bir binbaşı var. Bir asker. Ve o Allah'tan çok korkuyordu. Allah'ı seviyordu. Bildiği kadar. Ve Allah ona açıklık verdi ki yolasın hizmetçileri Petrus'un evine ve onu çağırsın ve Petrus'un ağzından Allah ona kurtuluş kapı açtı. Ve Petrus işte bir instrument olarak oldu. O adam imana geldi. Şimdi okuyoruz. Tam o oradayken nasıl anlatıyordu Petrus ona şöyle diyor. 43'ten 48'e kadar. Peygamberlerin hepsi onunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, ona inanan herkesin günahları onun adıyla bağışlanır. Yani İncil ona vaaz ettiler. Petrus daha bu sözleri söylerken, Tanrı bildirisini duyan herkesin üzerine kutsal ruh indi. Petrus'la birlikte gelmiş olan Yahudi imanlılar, kutsal ruh bahşişini diğer uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü onların bilmedikleri dillerde konuşup Tanrı'ya yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus, bunlar tıpkı bizim gibi kutsal ruhu almışlardır. Su ile vaftiz olmalarını kim engel olabilir? Yani burada anlıyoruz ki bu Romalı asker değil idi Yahudi. Fakat Yahudiler lazım görsünler burada ne oluyor. Petrus ile beraber gelen Yahudi kardeşler vardı. Ve Yahudiler için bir işaret gerekiyordu ki onlar anlasınlar artık Yahudi olmayanlar da kurtuluyor. Ve bu sebeple kutsal ruh işte geldiğinde ona başladılar yabancı dillerle konuşmaya ve bundan anladılar Petrus ve onunla beraber gelen Yahudiler ki onlara da verilmiştir kutsal ruh ve dediler tam bizim gibi Pentekost günündeki gibi durum eşittir. Bizim üzerimize de kutsal ruh geldiğinde diller konuştuk. Burada da öyle oldu. Yani onlara bir şahitlik oldu ki artık Allah da kurtarıyor insanlar Yahudilikten olmayanlar. Yani kim İsa Mesih'in sözüne iman ederse. Yani burada rastlanan durum ancak bir kere oldu. Tıpkı ikinci bölümde. İkinci bölümde Allah Yahudilere kurtuluş kapısı açtı ve 10. bölümünde kurtuluş kapısı Yahudi olmayanlara için açıldı. Yani sefte olarak işte Yahudi olmayanlara kurtuluşa geliyor. Ve Allah her iki durum ayrı aynı işaret ile başlattı. Ki bir gösteriş olsun. Ve Apostol Petrus'a göre buradaki durum bölüm 2'deki durumu ile eşittir. Aynı durumdur. Onun sözüne göre. Ve bu ayetler fazla açıklık verilmiyor. Bu diller neydi? Nasıl bir şeydi? Acaba orada bulunan hepsi mi dillerde mi konuştular? Bir de Cornelius'un evinde hangi diller konuşuluyordu? Bize bildirilmiyor. Bu sebeple bu ayetlere bölüm İkinci bölümün ışığında bakılmalı. Eğer burada başka bir bahşişten bahsedilirse, o zaman Rab bize bunu Luka'nın eliyle bildirirdi. Bundan emin olabiliriz. Yani aynı durumdan konuşuyor burada. Şimdi geçelim 4. yere. Elçilerin işlerinde 19. bölümünde ayetler 1'den 7'ye kadar okumak istiyorum. Apollos Korint'teyken Paulus iç bölgelerinden geçerek Efes'e geldi. Orada bazı öğrencileri bularak onlara iman ettiğiniz zaman kutsal ruhu aldınız mı diye sordu. Kutsal ruh diye birinin varlığını duymadık ki dediler. Öyleyse neye dayanarak vaftiz olundunuz diye sordu. Yahya'nın öğretişine dayanarak vaftiz olduk dediler. Pavlus, Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili bir vaftiz idi. Halka kendisinden sonra gelecek olana yani İsa'ya inanmalarını söyledi. Onlar bunu duyunca Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular. Pavlus ellerini onların üzerine koyunca kutsal ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar. Aşağı yukarı 12 kişiydiler. Şimdi Efes'teki bu talebeler kimin talebeleriydiler? Yahya'nın vaftiz üzerine iman ettiler. Yani eski dogvor altındaydılar. Paulus'un öğretişine iman ederek İsa'nın ismine vaftiz olundular ve böylece yeni dogovor altına geçtiler. Yani onlar sevde gerçekten Mesih'e iman ettiler. Önce haberleri yoktu Mesih hakkında. Ve burada yine fazla bir bilgi bize verilmiyor. Ve bu sebeple tekrar ancak ikinci bölümün ışığında anlayabiliriz ki buradaki ne oldu, nasıl bir durumdur. Neden açıklık verilmiyor? Bu diller nedir? Yine dönelim ikinci bölümüne ve onun ışığında anlayışa kavrayalım. Yani bu ayetlerde anlatılan durumu yine ancak bir kere olmuş. Bir olaydır. Burada bize eski dogovor bittiğini ve yeni dogovor başladığını gösteriliyor. Yani burada önemli bir bilgi. Unutmayalım, Elçilerin İşleri kitabı aşağı yukarı 30 yıl bir zaman gösteriyor. Fakat ancak 3 kere böyle bir durum rastlıyoruz. Çünkü bu 3 durum önemli anahtar durumlarıydılar. Eğer dersek her imanlı yeni doğuş aldığı zaman dil konuşacak, o zaman bu kadar önemli bir işaret olmalı ki her ne zaman biri Rabbi kabul ederse yazılmış lazımdı. Hani örnek Pentekost gününde 3000 kişi Rabbi kabul ettiler, kurtuldular ama onlardan yazmıyor aynı durumlar üzerine. Yani dikkatli olalım. Bu öğretiş apostollerin öğretişi buluyoruz öğretiş mektuplarında. Burada bize anlatılıyor başlangıçta nasıl idi? Rab ne yaptı? Öğretiş mektuplarında öğretiliyor ne nasıl lazım olsun bundan sonra. Ve oraya baktığımızda görmüyoruz bunu bir şart gibi koşturuluyor. Şimdi bakalım sırayla Apostol Paulus'un bahsettiği birçok yer. Ve dedik ki bu yer oluyor biraz uzun. Ve ayrıca bakacağız onlara. Yani 1. Korintuslular bab 12'den 14'e kadar. İlk olarak açacağız 12. bölüm. Ve orada iki ayet var. Orada sadece bu dil tema ele alınıyor. Ayet 10 ve ayet 28. Ayet 10'da şöyle yazıyor. Birine mucizeler yapma gücü, birine peygamberlikte bulunma, birine ruhlar ayırt etme, birine çeşitli dillerde konuşma ve diğerine de bu dilleri çevirme yeteneği veriliyor. Ve 28. ayette yine söz ediliyor. Orada şöyle soruyor. Tanrı inanlılar topluluğunda başta elçiler, ikinci olarak peygamberleri, üçüncü olarak muallimler, daha sonra mucizeler yapanlar, hastaları iyileştirme gücü olanları, başkalarına yardım edenleri, yönetme yeteneği olanları ve çeşitli dillerde konuşanlara atadı. Bu iki yer var. 12. bölümde sadece söz ediliyor. Yani öyle bir durum var olduğunu. Dillerin çeşitleri, yani bu diller insanlar tarafından konuşulan dillerdir ve çeşitli diller var. Burada kullanılan Grıcka dilinde söz genos, çoklar demektir. Yani orijinal yazısında. Bir de hepsine aynı hediye verilmedi. Bunu anlaşılıyor burada. Aynı bağışış verilmedi. Çünkü bazıları deniliyor. Aynı zamanda Apostol Paulus soruyor ki hepsi dillerle söyler mi? Ayet 30'da. Bu soru soruyor. Hepsi bu dillere çevirebilir mi? Hepsi çeşitli dillerde konuşabilir mi? Yani hepsi değil. Her inançlı lazım değil bu işi yapsın. Neden? Bu oldu bir bağışış.
Yaşarım benim varım.
Ediyoruz. Şimdi Apostol Paulus'un ikinci bir yeri var. Bab 13 ayet 1. 1. Korintliler mektubunda. Ve diyor, eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşursam ama sevgim olmazsa ses çıkaran bir bakır ya da öten bir sil olmuş olurum. Burada diyor eğer. Yani bu söz bütün kutsal kitapta sadece bir yerde söylenir. Yani meleklerin dilleriyle söylersem. Yani burada söyleniyor bu söz. Apostol Paulus burada varsayım konuşuyor. Yani değil meleklerin dilleriyle söylüyor, söylersem, hypothetischen söylüyor bu iş. Ve ne demek istiyor? O demiyor ki ben konuşuyorum. Eğer meleklerin dilinde konuşsam bile ve sevgim yoksa bir hiç olurum. Ayet 8'te yine bu dilden söz ediliyor. Sevgi asla son bulmaz. Peygamberlikler ise ortadan kalkacak. Diller sona erecek. Bilgi ortadan kalkacaktır. Diller ise bitecektir diyor. Bütün ruhtan aldığımız bahşişler geçicidir. Bunu bilmemiz lazım. Sevgi olmadan bu bahşişlerin de anlamsız kalıyor ve boş oluyor. Yani daha iyi durum oluyor sevginin peşine koşma. Ne fayda var ki övünelim bizde bu bahşiş falan bahşişi var. Ama sevgimiz yoksa bu bahşiş de yersiz olur, faydasız olur. Yani bunu demek istiyor. Kutsal ruhtan verilmiş bahşiş değil, onun meyvesi bahşişten daha önemlidir. Ve bu ayete dayanarak, 8. ayete dayanarak bazılar derler ki, kamil olan gelince, yani mükemmel olan gelince o zaman son bulacaklar bazı bahşişler. Ve bunun üzerine en azından iki ayrı görüşler var. Birileri diyor, bazılar diyor, bu mükemmel olan gelince bu oluyor Allah'ın sözü. Ne zaman o tamamlanmıştı? İncil, Yeni ve Eski Ahit tamam, Bible olarak, kutsal kitap olarak tamamlandığında bitiyor bu iş. İkinci bir görüş var ve deniliyor şunu. Bu kamil olan gelince, yani mükemmel olan gelince, demek ki bu Rab'bin ikinci gelişidir. Ve ben de daha fazla bu görüşe savunuyorum. Neden? Ne zaman Rabbimizi yüz yüze gördüğümüz zaman, o zaman kalacak sadece sevgi. O zaman bilgi ve her şey bitecek. Şimdi dikkat edelim. Apostol Paulus bağlattırıyor bu ayetler, yani 12. 13. ve 14. bölümün ayetleri bu tema hakkında. Şimdi geliyoruz Apostol Paulus'un yazdığı 14. bölüm. Ve orada fazla bu dil hediyesi, bu dil bağışışı hakkında konuşuyor. Acaba ne demek istiyor? İlk önce unutmayalım bunu. Bilelim ki Apostol Paulus 1. Korintuslular mektubu ne sebeple yazdı? Korint'teki kardeşler arasında çok sırasızlık vardı. Ve ruhsal bağışışlar hor kullanmaya başladılar. Düşündüler ki eğer çok bağışışlarımız varsa gösteriyor ki biz çok ruhaniyiz. Biz ruhta çok ilerlemişiz. Fakat onların hayatlarında Rab İsa'yı hoşnut etmeyen durumlar vardı. Ve bu mektupla Apostol Paulus onlara eleştiriyor, yani yola getirmeye çalışıyor, doğrultmaya çalışıyor ve onlara uyarıyor. Yani bu mektupla Apostol Paulus onlara akıl vermek istiyor. En azından 12 çeşitli problemler hakkında konuşuyor bu mektuplar, mektup içinde. Ve bir gerçek daha unutmayalım. Bütün kutsal kitabın yazıları Allah'ın ruhundan esin alınmış, Allah'ın adamlar tarafından yazılmıştır, değil mi? Yani yazar oluyor kutsal ruh. Ve bu sebeple diyebiliriz ki Apostol Paulus kesinlikle elçilerin işlerinde ikinci bölümü karşı gelemez. Neden? En aydın, en ışık olan yer bu tema hakkında odur. Ve burada yine dil hakkında konuşulursa da açıklık verilmiyor bu dil nedir ve nasıldır. Bu sebeple yine elçilerin işlerinin ikinci bölümün ışığında bakmalıyız bu ayetlere de. Yani Apostol Paulus kutsal ruhun esinlemesiyle bu dil bağışışı hakkında yazıyor. Ancak burada söz ediliyor bütün inanç topluluğun faydası olan şeyler hakkında. Değil bizim şahsi dua hayatımızı kuvvetlensin diye bunun için konuşulmuyor. Neden? Bir bağışış lazım kullanılsın bütün topluluğun faydası için. Yoksa onu hor kullanmış oluyoruz. Ve şimdi bakalım 14. bölümünde Apostol Paulus ne yapıyor? İki bağışışlar karşılaştırıyor ve onların faydasına bakmak istiyor. Yani bunu aklında tutalım. Bağışış veriliyor inanç topluluğun geliştirmesi için ve bütün topluluğun faydası için. Tek bizim faydamız için verilmedi bir bağışış. Bunu aklımızda tutarak şimdi bakacağız tek tek 14. bölümündeki ayetlere. İlk önce sık sık hor kullanılan yarım ayetlerde bırakılan ayetlere okuyalım. Bazen işte bu dil bağışışı hakkında öğretiş verirken çıkarılıyor belirli yarım ayetler ve ayetlerin öte yarısı okunmuyor. Ama şimdi bunu beraberce okumak istiyoruz ve ayetten vurgulayacağım. İkinci ayette önce söz ediliyor. Bir kimse bilmediği dilde konuşursa insanlara değil Tanrı ile konuşur. Kimse onu anlamaz. O ruhuyla söyler. Yani daha doğrusu burada diyor, dille konuşan insanlara değil. Neden? Kimse anlamayacak. Ama bir bağışış fayda ne zaman oluyor? Ne zaman insanlar anlayacaklar? Ne zaman insanlara konuşacağım? Ne zaman onlar anlasınlar bir şeyi? Bağışışın faydası daha fazla olur. Veyahut da ikinci ayete yine bakıyoruz. Ruhla sırlar, gizlilikler söyler. Üçüncü ayet ise diyor, peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret yani kuraş ve teselli bulması için insanlara seslenir. Yani ne daha iyi oluyor? Sadece kendi kendine gizliliklere söyleyeceğin veyahut da başkalara geliştirmesi için, kuraş vermesi için, teselli etmesi için onlara mı konuşacaksın? Yani bağışışlara gelince bunu doğrulamak istiyor Apostol Paulus. Yani bağışışlar verildi inanç toplulukların faydaları için. Veyahut da dördüncü ayette ne diyor? Diyor ki, dille söyleyen kendi kendini bina eder. Yani sadece buraya bakarsak diyebiliriz. Bak Apostol Paulus diyor, kendini bina ediyorsun. Fakat peygamberlik eden kilise bina eder. Yani hangisi daha önemli? Değil, kendini bina edersin. Hani bağışış kullanıyorsun doğru ne zaman? İnanç topluluğu bina edersin. Değil sadece kendini. Beşinci ayette diyor, şimdi siz hepinizin dillerle söylemesini isterim. Fakat daha fazla, daha ziyade peygamberlik etmenizi isterim. Hangisi daha önemli? İşte burada deniliyor, tamam istiyorum dili konuşasınız ama istiyorum daha fazla herkesin faydasına dokunulan işler yapasınız. Daha fazla, daha iyi olanı arayalım. 14. ayette şöyle deniliyor. Çünkü eğer dille dua edersem ruhum dua eder. Ha, burada yazıyor ruhun dua diyor. Fakat zihnim semeresizdir, yani faydasızdır, meyvasızdır. Yani soruyoruz, ne daha iyidir? Meyvasız işler mi yapalım? Hayır. Ve 15. ayette deniliyor, ruh ile dua edeceğim, ruhla terennüm edeceğim. Burada hiç dilden bile konuşulmuyor. Ama hemen çevriliyor, ruhla dua etmek, dil konuşmak demektir. Ama burada dilden hiç söz edilmiyor. Ve zihinle dua edeceğim ve zihinle de terennüm edeceğim. Bu daha önemlidir. Yani bilerek bilesin ne sözler konuşarsın ki senin yanındaki adam da amin diyebilsin senin duasına. 17. ayet. Çünkü vakte sen güzel şükrediyorsun. Fakat diğerinin bina olunmuyor. Ne fayda var eğer sen güzel konuşarsan kendi kendine ama yanındaki insan fayda görmezse? Bu bir bağışışın anlamı olamaz. 18. ayette şunu okuyoruz. Sizin hepinizden ziyade dile söylediğimi için Allah'a şükrederim. Fakat dille 10.000 söz söylemekten ise kilisede başkalarına da öğreteyim diye zihnimle 5 söz söylemeni tercih ederim. Yani o diyor, ne kadar güzel dille söylesem de bile, ne kadar hoş dillerle konuşsam da bile ne fayda eder ki? Hiç faydanız olmayacak. Ben tercih ediyorum, hani daha iyi görüyorum ki sizin aranızdayken ben konuşayım. 5 söz anlamlı ve anlaşılsın ve fayda getirsin sezleyenlere. 27. ayette deniliyor, eğer dille söylesen kimse olursa, söyleyen kimse olursa iki yahut en çok iki kişi bir sıra ile olsun. Fakat eğer tercüman yok ise kilisede sükut etsin. Veyahut da 39. ayet, dillerle söylemeye mani olmayın. Fakat her şey münasip surette ve nizamlı olsun, yani sırayla olsun ki bundan Allah'a övgü gelsin. Bölüm 14, 1. ayette Apostol Paulus şöyle yazdı. Sevginin ardınca koşun ve ruhsal bağışışları özellikle peygamberlik bağışışını gayretle isteyin. Bazıları diyor, dil bağışışı en küçük olduğu için onunla başlayalım. En küçük olanı ile başladık mı, Rab sonra daha büyüklere de verecektir. Fakat böyle bir düşünce Rab'bin sözünü ters düşüyor. Çünkü burada Rab'bin sözünü bizim en iyi hediyelerin, en iyi bağışışların peşinden koşmamızı buyuruyor. Rab derece derece bağışışı vermez. O bize bir veya birkaç bağışış verdiği zaman bu bağışışlar topluluğun faydası için kullanırsa daima bizde kalır. Bunu böyle anlıyoruz. İkinci ayette şöyle okuyoruz. Bir kimse bilmediği dilde konuşursa insanlarla değil Tanrı'yla konuşur. Kimse onu anlamaz. O ruhuyla gizlilikler söyler. Çünkü dili söyleyen Allah'a söyler. Eğer sadece bu ayet böyle okusaydık anlayabiliriz ki dillerle Allah'a dua ederiz. Fakat eğer Elçilerin İşlerin ikinci bölümü bakarsak o zaman gayet iyi anlaşılıyor ki dillerde vaaz edelerdi ve İsa'ya tanıtılardı. Ve bu sebep oldu ki çok insan Rab İsa'ya güven bağladılar. Yani oradaki dil konuşması değil idi dua fakat böylece İncil'i vaaz edelerdi. Bir de Apostol Paulus daha sonra ayet 15'te diyor, dua ederken akıl ile dua etmek isterim. Ruhla ve o ayete baktığımızda onu da gözümüzü çarptı, ruhla gizlilikler söyler. Bu hangi ruhtan bahsettiğini iyi anlaşılmıyor. Gırtsa dilinde pneumati sözü kullanılıyor. Yani Allah'ın ruhu mu, insanın ruhu mu veya herhangi bir ruh mu? Bir de hangi gizliliklerden konuştuğunu açıklık verilmiyor. Fakat Allah en büyük gizliliği açıkladı. O İsa Mesih'tir. Efesliler 3. bölüm 8. ayet ya da Koloseliler 2. bölüm ayetler 2 ve 3. Ya da 1. Timoteos'a 3. bölüm 16. ayette o ayetlere bakarak anlıyoruz işte Allah'ın en büyük gizliliği oluyor İsa Mesih. Ve diyor çünkü dile söyleyen insanlara değil çünkü kimse anlamaz. Bir toplantıda tercüması anlaşılmayan dilde yani tercüman olmadan anlaşılmayan dilde konuşsam toplantıda kimsenin faydası olmayacak. Çünkü hiç kimse söylediğim sözler anlayamaz. Bu elbette Rabbin isteği ve her bağışışın anlamı olamaz. Çünkü bütün bağışışla bütün topluluğun faydası için verilmiştir. Yani bu ayetlere baktığımızda çeşitli düşüncelerimiz olsun. Üzerinde de düşünelim. Ayet 4. Şöyle diyor, bilmediği dilde konuşan kişi kendi kendini geliştirir. Ama peygamberlikte bulunanla inanlar topluluğuna geliştirir. Dili söyleyen kendi kendini bina eder. Bunun üzerine diyebiliriz. Bütün bapta Apostol Paulus inanç topluluğun bina edilmesi için en çok önem veriyor. Bir bağışışın anlamı hiçbir zaman sadece bizim kendi bina olunması olamaz. Bunu söylemekle Apostol Paulus ancak bir kere daha peygamberlik bağışışını, dil bağışışın ile karşılaştırılıyor. Fakat peygamberlik eden topluluğu bina eder diyor. Bir de bütün kutsal kitapta hiçbir yerde Allah'ın halkından ne kadın ne de erkekten okuyabiliriz ki dua ederken kendi kendini bina edebilmek için dillerde konuştu. Hiçbir örnek alamıyoruz bundan. Kutsal kitapta Allah adında konuşan her peygamber hiçbir zaman anlaşılmayacak bir dilinde konuşmadı. Bunu da görebiliriz. Ayet 5'e baktığımızda okuyoruz. Hepinizin bilmediğiniz dillerde konuşmanızı isterim. Ama öncelikle peygamberlikte bulunmanızı yeğlerim. Bu diller inanlılar topluluğun gelişmesi için çevrilmedikçe peygamberlikte bulunan bu dillerde konuşandan üstündür. Şimdi siz hepinizin dillerle söylemesini isterim. Burada Apostol Paulus fazla ironi için konuşuyor. Olamaz, Paulus isterdi söylemeye herkes dille konuşsun. Böyle olsaydı daha önce söylemiş olduğu sözlere karşı gelirdi. Neden? 12. bölümde 10. ve 30. ayet diyor, hepimiz mi dil konuşuyoruz? Romalılara 12. bölümde 4. ayetten 6. ayete kadar orada da anlattığı çeşitli bahşişler var. Eğer burada söylerse hepimiz lazım konuşalım dil, yok bu olamaz. Neden? Onun sözüne karşı geliyor. Bir de diyor, fakat daha ziyade peygamberlik etmenizi isterim diyor. 14. ayet okuyalım. Ve orada yazıyor, bilmediğim dilde dua edersem ruhum da dua eder, zihnim ise verimsiz kalır. Çünkü eğer dille dua edersem ruhum dua eder. Apostol Paulus burada eğer kelimesi kullanıyor. Yani bir tahmin üzerinde konuşuyor. O burada demedi ki ben konuşuyorum fakat zihnim semersizdir diyor. Akılsızca dua etmek için bizi davet etmiyor. Böyle anlamadan dua edersem inanç topluluğun faydası olmayacaktır. 15. ayette okuyoruz. O halde ne yapmalıyım? Ruhumla dua edeceğim, zihnimle de dua edeceğim. Ruhumla ilahi söyleyeceğim, zihnimle de ilahi söyleyeceğim. Ruh ile dua edeceğim, ruhla terennüm edeceğim. Paulus bütün ayet ile der ki, ben aklımla Allah'ımı övmek isterim. Bu ayette hiç dilden bahsedilmiyor. Sadece ruhtan konuşuyor. 18. ayet ne diyor? Bilmediğim dillerde hepinizden çok konuştuğum için Tanrı'ya şükrediyorum. Sizin hepinizden ziyade dille söylediğimi için Allah'a şükrediyorum demekle bütün tekste Apostol Paulus gayet anlaşılan insan dillerden söz eder. Bir de burada aynı dillerden konuşur. Apostol Paulus bütün Korint'teki inançlılardan fazla diller bildiğini söyler. Bu diller öğrendi mi veya özel bir bahşiş olarak Allah'tan aldığını bilinmiyor. 39. ayete baktığımızda şu sözler okuyoruz. Özet olarak kardeşlerim peygamberlikte bulunmaya gayretle isteyin. Bilinmeyen dillerde konuşulmasına engel olmayın. Ama her şey uygun ve sırayla şekilde yapılsın. Yani dillerle söylemeye mani olmayın. Bundan anlaşılıyor ki dil hediyesine daha düşük bir anlam biçiliyor. Çünkü inanç topluluğun bina edilişi için peygamberlik, Rabbin sözü ile uyarmak ve kuraj vermek daha faydalıdır. Paulus diyor, peygamberlik etmeye gayretle isteyin. Öbürüsünü engel etmeyin. Yani var onun yeri ama fazla aramayın. Bunun dışında peygamberlik etmeye gayretle isteyin diyor. 22. ayet diyor, bundan dolayı diller iman edenlere değil ancak iman etmeyenlere alamet içindir, yani işaret içindir. Çünkü böylece iman etmeyenlere de Allah'ın işleri kendi dilinde anlayabilirler ve iman edip kurtulabilirler. Elçilerin işlerinde 2. bölümde olduğu gibi. Ve ayetler 6'dan 12'ye ve ayetler 19'dan 25'e kadar bazen unutuluyor. Sık sık bu ayetlere fazla önem verilmiyor. Fakat tam bu ayetlerde Apostol Paulus dil bağışışı fazla önemsemiyor. Dili fazla önem veren Korint'teki kardeşlere Paulus şunu söylüyor. Böylece siz de madem ki ruhani bağışışlara gayretlisiniz, kilisenin yani inanç topluluğun büyümesi için artmasını arayın. Ve diyor, kardeşler akılda çocuk olmayın, akılda olgunlaşın. Ayet 20. Yani bu ayetlere baktığımızda bir anlam çıkarabiliriz. Son olarak dil bağışışı İncilce ne anlama kavuşuyoruz? Yani ne anladığımızı tekrarlamak istiyoruz burada. Allah'tan inançlılara verilen diller bağışışı vardır. Bu bir gerçek. Diller bağışışı var. İkinci olarak diyebiliriz, İncil'de dil bağışışından bahsedilirken insanlardan konuşulan ve anlaşılan dillerden söz edilmektedir. Üçüncüsü, bunu anladık. Bu temel ile ilgili bütün ayetlerden en çok açıklık getiren yer elçilerin işleri bölüm 2 oluyor. Dördüncü olarak dil hediyesinin özelliği şu oluyor. İnsanın talebeleri öğrenmeden yabancı dillerde Allah'ın işleri anlatıyorlar. Beşinci olarak bunu anladık. İmansızlar tarafından iyi anlaşıldı ve imana geldiler. Bunu da gördük elçilerin işlerinde 2. bölümünde. Altıncı olarak kutsal kitabın hiçbir yerde dil hediyesi ile aynı anda beraberinde ruhun vaftisinden söz ediliyor. Yani çok yerlerde diyor, ne zaman ruhla vaftiz olunuyorsun, ruhlanıyorsun, dil de sana veriliyor. Ama nerede İncil kutsal ruhun vaftisinden söz ederse orada bağlanmıyor hiçbir yerde bu dil bağışışına. Ve devam ediyoruz. Yedinci durum, dil bağışışı en küçük bağışışlarından biridir. Bunu da anladık. Sekizinci, dil bağışışı tıpkı diğer bağışışlar gibi ancak inanç topluluğun ve beraberliğin yararı için kullanılırsa faydalı oluyor. Sekizinci olarak, eğer Allah'ın verdiği bir bağışışı ancak kendi kendimiz için kullanırsak o zaman onu hor kullanmış oluyoruz. Bunu da okuyoruz Rabbin sözünde. Dokuzuncu olarak, tercüme olmadan inançlıların topluluğunda dilde konuşulmasın. Yani çevrilmezse dilde konuşulmasın. Onuncu olarak en fazla 2 veya 3 kişi ve sırayla peş peşinden konuşabilirler. Yani bir sıra da konuluyor. 11. durumda yine Apostol Paulus'un yazdığı 1. Korintliler 14. bölüme dayanarak dilden söz edilirken hemen söyleniyor, bir kız kardeş toplantıda herkesin önünde konuşmasın. Yani burada bir sıra, Allah'ın koyduğu bir sıra. Orada okuyoruz. Ve dil bağışışı inanç topluluğu büyük fayda getirmiyor. Çünkü Apostol Paulus göre kimse anlamıyor diyor. Rüzgarı konuşuyor, meyvasızdır ve inanç topluluğu bina etmiyor. 14. bölüme göre. ve bitki olarak diyebiliriz. Hakiki dil bahşişi bugün de olabilir. Fakat ancak İncil'in bize gösterdiği ramkasında, onun çerçevesinde. Yani bir sıra var. Bu sıra da boyun eğmeliyiz. Nerede görüyoruz sırasız işler düşünebiliriz. Evet, İncil'e uygun değil. Ve bu sebeple Rab'in sözüne bakarak işler yapalım. Ve Rab'in sözü koymadığı yere yanlış bir öğretişi de sokmayalım. Neden? Rab'e hesap vermek zorundayız bir gün. Şimdi bir dua ile sözlerimi bitireceğim burada. Ya Rabbim, sana teşekkür etmek istiyorum ki neden inançlar topluluklarına çeşitli bahşişler de verdin. Ve o bahşişlerin belirli bir işi de var. Ve bunu da anladık senin sözünden. Sen istedin bütün inanç topluluğu büyüsün sana doğru. Ve bunun için faydalı olan ne varsa sen verdin topluluklarına. Ve bunu da senin istediği için kullanmak istiyoruz. Ama Rabbin sözüne koyduğu sıraya göre, senin sözüne göre davranmak istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki ya Rabbim, ne zaman senin sözüne göre davranış olursa hayatımızda, o zaman senin bereketi de göreceğiz. Bunun için sana teşekkür ederim. Amin. Zamanki gibi bugün de bir ayet ezberleyeceğiz beraberce. Bugün ayetimiz oluyor 1. Korintliler mektubundan bölüm 14 ayet 12. Bu nedenle siz de ruhsal bağışışlarına heveslendiğinize göre inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal bağışışlarda zenginleşmeye bakın. Tekrarlıyorum, boşluklarla arkadan siz de tekrarlayabilirsiniz. 1. Korintliler bölüm 14 ayet 12. Bu nedenle siz de ruhsal bağışışlarına heveslendiğinize göre inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal armağanlarda zenginleşmeye bakın. Ve şimdi hepimiz beraber bir kez daha söyleyeceğiz. 1. Korintliler bölüm 14 ayet 12. Bu nedenle siz de ruhsal bağışışlarına heveslendiğinize göre inanlılar topluluğunu geliştiren ruhsal bağışışlarda zenginleşmeye bakın.
İsa Mesih'te olana artık hiçbir yargı yoktur. İsa Mesih'te olana artık hiçbir yargı yoktur. Yargı yoktur. Yargı yoktur.
Yaşam veren devamlıcı beni kuşattan günahı. Yaşam veren devamlıcı beni kuşattan günahı. Gönlümün çemberini kırdı kırdı devamlıcı. Gönlümün çemberini kırdı kırdı.
İsa Mesih'te olana artık hiçbir yargı yoktur. İsa Mesih'te olana artık hiçbir yargı yoktur. Yargı yoktur.
acına bu güç günah cemberini ende ölüm olandı kıda kadır thank you.